Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Merhabalar, 9 Ağustos Pazar günü Sevda'nın 16. güncesini televizyon programcısı, yazar, anne ve bilmediğimiz daha pek çok şey olan büyük adanın bize armağan ettiği harika bir prensesle birlikte yazacağız. Çok değerli Selin Kutucular günceme misafir oluyor ve bize geçmişten bugüne anılarla süslenmiş harika bir söyleşi armağan ediyor.
Ben Selin Kutucular, 9 Ağustos Pazar günü Sevda'nın güncesine misafir oluyorum. Sevda'ya bolca özlemim var. Sohbetimize hem özlem hem neşe yansıyacak, buna eminim.
Sizleri de söyleşimize eşlik etmeyi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
Sevda'nın güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Herkese iyi pazarlar. Bugün 2020, 9 Ağustos 2020 Pazar, Sevda'nın 16. güncesini yazmaya başlıyoruz. Öncelikle size bir itirafta bulunmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Sevda'nın güncesi 9 Ağustos'ta pazar günü yayınlanacak. Ama programın kaydını biz harika misafirimle çok önceden yaptık. Çünkü ara vermek istemedim ben. Hani önce yapmayalım dedim ama sonra dedim ki hani pazar günü saat 16 boş kalmasın. Belli bir dinleyici kitlemizin de oluştuğunu duymak ve hissetmek çok güzel bir duygu. Peki bugün konuğumuz kim? Öncelikle onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Emin olun bütün aldığım misafirler benim için çok değerliydi. Ama bugünkü misafirimin çok başka bir yeri var benim için. Çok özel bir yanı var. Çünkü ben onu böyle televizyondan falan bıktığım bir dönemde bir armağan olarak tanımıştım. Biliyorsunuz pek çok kişi yemek programı yapıyor. İşte biz de gördükçe izliyoruz. Ama bir programa rastladım, büyü gibi bir programdı benim için. Gerçekten çok özeldi ve çok geç yakaladım ben bu programı. Programın büyük ihtimalle çoğunun tekrarını izledim. Çünkü dedim ya, televizyondan vazgeçtiğim bir dönemdi. Çok kirli şeylerin olduğu bir dönemdi. Peki bu konuğumuz kim? Sosyal medyadan da, pek çok mecradan da bunun tanıtımlarını yapıyor olacağız. Ama bugünkü konuğum... Biricik konuğum Sayın Selin Kutucular. Sizler onu Türk Mark Gurme'de yaptığı harika programlarla biliyorsunuz. Ama bizler, yani ben başka projelerden de Selin Hanım'ı tanıyorum. Hatta çok şükür ki birlikte çalışma şansı da buldum. Bugünkü misafirim Selin Kutucular olacak ve biz geleneğimizi bozmuyoruz. Selin Hanım'ın seçtiği şarkılar programımızda eşlik edecekler. Bu program önceden kaydolmuş olsa bile lütfen bize Selin Hanım'la ilgili merak ettiğiniz soruları, programa dair görüşlerinizi lütfen yazın. Ben de bunları Selin Hanım'a mutlaka ama mutlaka ileteceğim. Çünkü Selin Hanım'ın kendi blogunda da görüyorum, herkesi tek tek cevaplıyor, asla üşenmiyor. Her birini özel olarak cevaplıyor. Bizim sorularımıza da mutlaka cevap verecektir. Ben de onları sizlerle paylaşacağım. Peki nedir bu mesaj panomuz? www.engelsizerisim.com böyle mesaj panosundan Selin Hanım'a sorularınızı, merak ettiklerinizi, programlarına dair, kitaplarına dair merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Öncelikle Selin Hanım'la programa başlamadan önce dedim ya, onun seçtiği şarkılarla programımızı ilerleteceğiz. O yüzden şimdi hemen bir küçücük bir parça arası vereceğiz. Sonra ben Selin Hanım'ı da yanıma alıp programıma geri döneceğim. Ve programımız keyifli bir şekilde devam edecek. Selin Hanım'ın seçtiği şarkılardan birini hemen çalıyorum sizin için. Sevdanın Güncesi başladı. Hepiniz programa hoş geldiniz.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Harika parçadan sonra Selin Hanım'ı da yanıma alıp geri döndüm. Biz arada Selin Hanım'la sohbet ettik bu arada. Yani hani öyle durmadık. Tabii ki de konuştuk.
Tabii.
Selin Hanım, hoş geldiniz.
bulduk, hoş bulduk Sevdacığım. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için.
Benim için büyük bir onur sizi ağırlamak. Öncelikle onu söyleyeyim. Kaç zamandır bunun dört gözle bekliyordum yani. Sadece uygun zamanını seçmeye çalışıyordum. O yüzden hafta içi kayıt yapıyoruz. O yüzden sizi mutlaka misafir etmedim. Nasılsınız?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Biraz hareketli bir yaz oluyor. Biraz Bodrum, biraz İstanbul, biraz Büyükada. Demin de seninle konuştuk.
Evet.
Tabii bu süreç içerisinde mobil olmak çok kolay değil. Ama elimden geldiği kadar süreci aksatmadan, vatandaşlık görevlerimizi aksatmadan yaşamaya çalışıyoruz yazı.
Süper. Adadasınız ama değil mi?
Evet, şu an çok güzel. Benim çocukluğumun geçtiği bir yer Büyükada. Onun için bağlarım çok çok kuvvetli. Çocuklarımı büyüttüğüm yer. Ve ana karadan uzak olduğu için adalar her zaman içinde yaşayan insanlar birbirlerine daha farklı duygularla bağlıdır. Biz de burada onu yaşıyoruz inan. Fırtınasıyla, bazen adaya özgü maalesef yangınlarıyla, yaşanan tehlikelerle, sevinçlerle, düğünlerle burada daha farklı birleşilir gerçekten. Biz de o duyguyla büyüdük burada. Onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bırakamıyorum.
Annem, bırakmayın. Bırakmayın. O kadar güzel ki çünkü. Selin Hanım, ben sizi az önce dinleyicilerimize programda açılışta bir şeyler söylerken gerçekten aslında biraz geç tanıyanlardan biriyim. Hani teşekkür ediyorum o dönemde çalıştığınız bir televizyon kanalının tekrar yayınlarında. Türk Max Gurme'de tekrar yayınlarında yakaladım. Ama böyle programları dinlerken, yani tipik bir yemek programının ötesinde böyle kültür, sanat, böyle benim hep can suyum olan şeylerle ilgili yemekleri bile tariflerken işte anılarla süslemeniz, o dingin haliniz bana o kadar iyi gelmişti ki televizyonu yeniden sevdim gerçekten. Önce teşekkür ediyorum gerçekten bu kadar keyifli programlar hazırladığınız için. Önce şunu sorayım, Selin Kutucular nerelerde, ne zaman göreceğiz biz tekrar televizyonda? Evet. Evet.
Şimdi hayat çok hızlı değişiyor, sektörler çok hızlı değişiyor, televizyon da çok hızlı değişiyor. Onun için artık doğru yer televizyon mu onu bilmiyorum. Fakat bir taraftan da sizlerin böyle övgü dolu konuşmaları, annelerin, bebeklerin benim sesimle uyuttuklarını söylemeleri. Sizlere sesimle ve gönlümle ulaşabilmek, bunlar tabii benim çok özlediğim şeyler. İnan ki ben sesimin bu kadar kalbe dokunduğunu bilmezdim televizyona çıkmadan önce aslında. Haliyle bu kısmını özlüyorum. Ama televizyonda hakikaten YouTube'la beraber bence farklı şeyler oldu artık. İnsanlar çok seyrediyor mu onu da pek bilemiyorum. Bak sen de ne güzel söylüyorsun. Biraz uzaklaştığım bir dönemde denk gelmişsin benim de programların olmadığı. Belki sanattan, kültürden, zarafetten uzaklaşıldığı dönemler yaşıyoruz biliyorsun. Onun için televizyonla ilgili tabii ki içime sinen, yine çok güzel bir proje olursa evet derim. Ama bir taraftan da bir anne olarak hala çocuklarımla alakalı yapmam gereken o kadar çok şey var ki.
Çok,
Sevdacığım.
Evet.
Zaten bıraktığım dönem Ece'nin Amerika'ya gittiği seneydi. Ve ben çok sık oraya gittim. Ve inan şunu söylemek isterim sana. Sizlerin beni sevmesinin nedeni, benim programımın farklı olmasının nedeni aslında gerçek bir hikaye anlatmasından. İzleyici bu samimiyeti her zaman görüyor ve inanıyor. Benim evimde yapılanları benim size aktarmamdan. İnan ki televizyonda ne kadar çok varsan kendi evinde o kadar az varsın. Bunu
evet,
anlatabiliyorum.
Evet, çok iyi anladım.
Gerçek olan aslında işte evine gelenlerin, çocuklarının her zaman istediklerini, demin ne güzel anlattın, anneme getirirdim arkadaşlarımı, kısacık bir zamanda sofra kurardı dedin.
Evet.
Ben esasen bunun için yaşıyorum. Esas hikayem bu, bunun üzerine. Bunu da her zaman tabii sizlere aktaramakla beraber çeşitli mecralardan ben de hala çalışmaya devam ediyorum. Bazen markalarla işler yapıyorum. Oradan o duyguyu aktarmaya çalışıyorum dediğim gibi. Ama hiçbir zaman da kapatmıyorum tabii kapıları. Gene çok güzel, beni yansıtacak bir proje olursa neden olmasın?
Bir kere şunu sormak istiyorum. Ben çok az insanda rastladığım bir şey paylaşmak istiyorum. Bir kere mesela sizin sesinizi duyduğumda şöyle bir his geliyor bana gerçekten. Hani dingin olmanın haricinde böyle kendiyle barışık, çevresiyle çok barışık, genelde mutlu ve her şeyle mutlu olmaya çalışan, bunu deneyen ve bunu paylaşan bir imaj geliyor kafama ve siz paylaşmayı da çok seviyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey. Evet. Bu dinginlik ne zaman geldi? Her zaman mı böyleydi Selin Hanım?
Biliyor musun, ben 9 Nisan'da doğacakken annem hastaneye gidiyor. Fakat tam teşekküllü bir devlet hastanesi olmak zorunda, kanı uyuşmazlığı var. Ve annem çok korkup kaçıyor hastaneden. Ve ben 12 gün daha günümden sonra, yani 9 ay 10 günden sonra annemin karnında kalıyorum. Bence o süreçte çok şeyler öğrenmişim. Neden? Beklemeyi, biraz sesimi bazen çıkartmamayı, belki de sessizliğin içinde sesli olmayı. Yani şakası bu ama ben genel olarak iyi niyete inanan bir insanım. İyi niyetli olduğum zaman sonuçtan ziyade sürece inanıyorum. Yapabildiğimin en iyisini yaptığım anda zaten mutlu, başkalarını mutlu eden bir yapım olduğunu düşünüyorum. İnan, natural halim. Genel olarak arkadaşlarım şöyle diyorlar: Selin'im, sanırım sinirlerin alınmış senin. Ama kendi içimde ürettiğim her an, çalıştığım her an, hareketli olduğum her an çok mutluyum inan. Onun için de çok büyük hedeflerden ziyade küçücük hedeflerde, her gün küçücük hedeflerde mutlu olmayı ve mutluluğu paylaşmayı sanırım beceriyorum.
O çok değerli bir şey, çünkü esasında bu söylediklerinizi sanki böyle özellikle yavaş yavaş çevremizden kaybediyoruz ve küçücük bir çevreyle aslında şöyle bir araya geldiğimiz zaman şöyle birkaç kişiyle kalmış olduğumuzu görüyoruz. Yani o kadar az rastlıyorum ki bu şekilde bir hayat biçimi belirlemiş birine. O yüzden bunu özellikle paylaşmak istedim Selin Hanım sizinle.
Çok çok teşekkür ederim. İnşallah bu süreç, bu zorlu süreç, korona sürecinde de aslında insanların öğrendikleri bu olur. Yani kendi iç dünyalarında, küçücük dünyalarında, evlerimizden çıkamadığımız, hatta bazen odalarımızdan çıkamadığımız karantina nedeniyle çocuklar geldiler ve 14 gün Amerika'dan geldiklerinde biz onların yüzünü görmedik. Evet. Odalarında mesela şimdi bu süreçte işte küçük şeylerden, küçük hedeflerden, minicik planlardan, odanın içerisinde yapabileceklerinden mutlu olmayı başarabilirsen aslında hayat boyu karşına çıkan zorluklar, değil mi, sana ne kadar kolay gelecek.
Kesinlikle öyle. Bu arada çok keyifli bir şey söyleyeceğim. Bir programa Selin Hanım geldiğinde, işte ben onu çok sonradan tanıdığım için bunu da sonradan öğrendim. Biz Selin Hanım'la okuldaşmışız. Selin Hanım... Evet. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve ben bunu duyunca daha da bir uçtum. Böyle bir milliyetçilik havasıyla.
Evet.
Çok sevindim gerçekten.
Engin hala emek veriyor, biliyorum orada ne kadar şanslı. Hem onu dinleyenler, hem öğrencileri, hem üniversitemiz adına ben çok mutlu oluyorum sizlerin orada bir şeyler yapmasından. Hep devam etsin okulunuz inşallah.
Peki Selin Hanım, şöyle böyle sizi artık tanıyan ya da tanımayan, daha doğrusu olmadığını düşünüyorum ama bu programı dinleyenler için, sonradan dinleyecekler de var çünkü biz bu programı bir platforma yüklüyoruz. Sonradan çok tanımadığımız, bizimle yeni tanışan insanlarla da karşılaşıyoruz ve konuklarımıza genellikle bayılıyorlar. Bu baygınlıklarına bir konuk daha ekleyelim istedim ben de. Selin, Kutucular kimdir? Yani 1972'de doğduğunuzla başlayalım. Nasıl bir ailede doğdu? Kimdir? Nereden gelir?
Hemen anlatayım. Ne güzel. Böyle ben bazen diyorum ki hayatın ödülü bu bana. Yani düşünsene, kaç kişi böyle aralıklarla hayatını anlatır, böyle bir şansa sahip olur. Televizyondayken de her gün yarım saat birilerine seslenebilme fırsatı. Bu çok önemli bir şey. Şu anda da aynı duyguyu yaşattın bana. Selin Kutucular çok önemli biri değil ama işte bak ne güzel hayatını anlatıyor. Çok güzel bir şey gerçekten. 21 Nisan 1972 İstanbul'da doğmuşum. Dediğim gibi 12 gün gecikmeyle doğmuşum. Büyük bir heyecan. Ve hani de bana şöyle demiş babam, çok heyecanla bekliyor. Fakat o kadar gençler ki hemşire elinde gelmiş bebek, lakin kız demiş. Yani o kadar, bak ne enteresan değil mi, o zamandan bu zamana Türkiye çok da değişmedi aslında. Yani siz çok gençsiniz, mutlaka ilk bebeğiniz. Herhalde erkek bekliyordunuz ama kız demiş. Babam da oğlumuz var zaten. Biz kız diyoruz ve beni sevinçle kucağına almış. Böyle bir hem güya bir hayal kırıklığı ve aslında gerçek anlamda müthiş bir sevinçle karşılanmışım, öyle diyeyim sana. Sonra bir de rengin nedeniyle ve de biraz da gözlerim çekmiş galiba, Filipinli demişler bana. Filipinli bebek. Evet. Hala da sırrımı boyamıyor. Görenler derler yani, beyazlar başladı şimdi tabii normal olarak ama o saç rengim biraz uzak doluyu hakikaten bence yansıtıyor gibi. Sonra Selin çok çalışkan bir çocuktu. Her zaman çok çok renkli, çok mutlu bir ailede büyüdü. Sofralarda her zaman yeri oldu. Benim ve abim gerçekten, annem babam turizmciydi ve çok yurt dışından misafirleri gelirdi. Devlet erkanlığıyla da yemekler olurdu bizim evimizde. Ve bizim hep yerimiz vardı ve ben ve abim bence biraz kişiliğimizin gelişmesini o yemeklere borçluyuz. Benim daha sonraki iki alanım, abim de çok güzel yemek yapar ayrı. Bize hep söz hakkı tanındı, fikirlerimiz soruldu. Öyle olunca da araştırmayı, sormayı, ne şeyler yapmayı, ülkemizi sevmeyi ve ülkemizi tanıtmayı biz çok sevdik. Ve damak içinde tabii çalışkan bir öğrenci olduğum için bir taraftan da konservatuvara gidiyorum, piyano çalıyorum. Onun için de hani sen hep seviyorsun ya, konuştuğum konularda böyle bir taraftan sanata, müziğe hep değinmeyi de seviyorum açıkçası.
Tabii.
Daha doğrusu çocukların yollarının açık olmasını, eğitimlerinin, sahip oldukları aslında melekelerin, kabiliyetlerin hiç boş kalmamasını istiyorum. Mutlaka anneler babalar üstüne gitsin istiyorum. Ben böyle televizyon programlarında ve radyolarda biraz da eğitime, çocuk eğitimine yönelik de bir şeyler söylemeyi çok seviyorum açıkçası. Çünkü çocuklarla büyüyeceğiz inan. Anneler kendi çocuklarından o kadar çok şey öğreniyorlar ki.
Kesinlikle.
Onlar ne kadar ilgi yaparsak, onları ne kadar seversek gerçek anlamda, o sevginin içinde her şey var. Sen anlıyorsun benim ne demek istediğimi.
Tabii.
Onlar o kadar insanlar oluyorlar ve dünya da bence ancak iyi insanlarla, kalbi temiz, eğitimli insanlarla iyileşecek. İşte ben de böyle bir çocukluktan sonra sana nasıl anlatayım? Abimle hep aynı okullara gittik. Onu takip ettim. Ona attıysa ben de öyle yaptım. Kaan Boğaziçi'ne girdi. Sonra Arthur Anderson, şimdi maalesef yok, yani yıllar önce bir olaylı bir şekilde kapandı firma ama orada baktım hayatıma. Çok önemli bir iş yeriydi bence. Çok şey öğrendim ve hala Türkiye'de belli bir grup yıllar geçmesine rağmen, firmanın kapanmasına rağmen toplanırız ve Türkiye ekonomisinin belli bir dönemine yön veren, yöneticiler çıkartan bir
öyle,
iş yeri
öyle.
Oldu.
Gerçekten evet. Öyle. Konservatuarı bitirdiniz mi peki Selin Hanım?
Hangi konservatuarı bitirdim. O benim kanayan yaram.
Hangi okuldu?
Hangi okul derken konservatuar, belediye konservatuarıydı. Şu Anadolu Lisesi'nde okuyordum o dönem ve karşı tarafa taşındı belediye konservatuarı. Ve ben Nişantaşı'ndayım, Kadıköy'e gitmek falan. Tabii şimdi olsa mesela çocuklarım için ben hani herhalde bıraktırtmazdım. Ama annem babamı da anlıyorum. Onlar zaten benim hiçbir zaman profesyonel bir şey yapmamı da o anlamda istemediler. Belki de haklıydılar. Şimdi kendi hayatıma bakınca aslında balerin olmak istiyordum. Yani hani konservatuvarda bale okumak istiyordum falan. Öyle olsaydım Sevda, vallahi sahneden inmezdim. Ne yemek yapardım?
Kesinlikle.
Şimdi annemle babam benim böyle iyi bir anne, iyi bir eş olmamı da çok istediler bence. Onun için beni sahneden birazcık böyle uzak tutmuşlar. Ama her anlamda teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde muhtemelen eğitimimi tamamladım. Boğaziçi İşletme'den mezun olup Arthur Anderson'a girdim. Yıllarca çalıştım. Sonra bir ara küçük ikinci bebeğimle ara verdim. Societe Generale'de bankada çalışıyordum o zaman. Ve beni sonra onlar, Mekin 2 yaşındaydı, tekrar geri çağırdılar. Ve o gün dedim ki içimden annem ve babama, Türkiye gibi bir yerdeyiz. İki çocuklu bir kadın ve bir kadından bahsediyoruz. Tekrardan o yaşta bankaya geri dönebilmek, pek çok başka insan varken etrafta. Bu tabii çok özel bir şey. Yani ben çok, ruhum çok okşanmıştı o zaman. Sonra da bankadan 2010 yılında TRT'den aldığım bir teklif nedeniyle, televizyon programı teklifi nedeniyle ya dedim galiba zamanım. Emekli de oldum. Bütün hani SSK şeylerim de bitti. Ben dedim artık başka bir yolculuğa çıkabilirim. İşte öyle oldu benim de hikayem. Sonra televizyon, kitaplarım var biliyorsun. Sonra bir bileğimi kırdım. Onu hatırlar mısın bilmiyorum. 3 seneyi geçti
evet,
zaten.
Evet, evet, evet.
Hoş bir şey oldu. Bir yayın evi dedi ki Selin Hanım sizden çocuk kitapları bekliyoruz. Yapar mısınız? Ve ben o kolum alçılı halde bilgisayarda böyle üstten üstten basarak tuşlara çocuk kitap.
Çok güzel.
Çok sevdiğim işler çıktı hayat boyu. Hep teşekkür ediyorum. Minnet doluyum aslında yaptığım şeyler. Sahip olduğum dosya. Çok güzel bir dosya oldu Sevdacığım.
Aslında şöyle mesela anlattıklarınızdan şöyle bir şey çıkarıyorum ben. Hem o konservatuvar dönemi yani o üzerinizde sahne ışığının olacağı evet. dönem hem Arthur Anderson'da ve bankacılık yaparken ki bütün bu geçirdiğiniz deneyimler sizin sonradan seçmeye karar verdiğiniz hayatınıza dair çok önemli birikimler de oluşturmuş bir yandan.
Çok çok haklısın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Benim iş hayatım bu kadar güzel, disiplinli gitmeseydi ben daha sonra hiç bilmediğim bir alanda, televizyonculuk alanında hatta gazete yazarlığım da var, köşe yazarlığım. Mümkün değil bu kadar başarılı olamazdım. Çünkü çocuklara onu anlatıyorum. Önce bir alt üst ilişkisi nedir? Baş nasıl bazen eğilmelidir? Bazen senin istemediğin işleri yaptığında sana geri dönüşü nasıl olur? Bunları öğrenmek lazım. Yani hani hayal peşinde koşup da ben nerede mutlu olacaksam o işi yapıyorum. Tamam çok çok güzel. Ama önce bir altyapı şart. Benim altyapım hakikaten o anlamda sağlam oldu. Ve iş hayatımın ilk yıllarında öğrendiğim, bütün yıllarında daha doğrusu öğrendiğim her şeyi yıllar sonra tekrar tekrar uyguladığımı hissettim. Onun için annemle babama, diplomama, Boğaziçi diplomama gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Peki şunu soracağım size. Piyano çaldığınız ortamlar oluyor mu dönem dönem arkadaşlarınıza, sevdiklerinize?
Şöyle oluyor ve sen bana sorsan mesela Selin Hanım hayatınızın en mutlu anı nedir desen her zaman her şeyde bu kadar en sorusuna kolay cevap veremiyorum. Ama en mutlu olduğum an çocuklarımla beraber dört el veya Ece'nin kemanla eşlik ettiği, Mekin'in bana piyanoda ikinci el eşlik ettiği müzikler yapmak, o küçük dinletiler yapmak diyebilirim inan.
Ya çok keyifli.
Durmadı geçiyor. Onun için uzun zamandır bak yeni bir parça üzerinde çalışamadım. Ama inan ki ilk iş bundan sonra hani şu dönem de bitsin. Çocukların da ne olacağı belli olsun açıkçası. Tekrar piyanoya dönüp yeni parçalar üzerinde hatta çocuklarla beraber çalışacağım.
Peki çok, benim çok benim içimden bir ses bu Selin Hanım'ın natürel konuşma sesinin bir müzikal becerisi olduğunu da söylüyor sanki.
Ya, şarkı söylemek bilemiyorum yani öyle bir kabiliyetim var mı? Çoktan bunları tabii sen çok güzel söylediğin için bana aslında belki de bir analiz yapabilirsin. Benim hafıza yani sözleri de hatırlama hafızam çok iyi değil galiba. sözlerin olmasını istiyorum. Tabii ki doğru ritim doğru tınıları çıkartabilirim ama çok kuvvetli bir diyafram olduğunu yani söylesem yalan olur. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten siz şarkı söyleyeyim. Ben dans edeyim. Olmaz mı öyle?
Olur. Tabii ki de olur. Ama böyle şöyle bir şey hayal ettim. Böyle hani demin dediniz ya anneler çocuklarına benim sesimi dinletiyorlarmış. Evet. Böyle şey hayal ettim. Böyle küçücük küçücük ninniler böyle. Güzel. Küçücük şarkıcıklar. Hani.
Olabilir Sevdacığım. Sana böyle bir yol gösterdi şimdi. Bakalım. Işığından ilerleyeyim.
Işığı, evet ışığı takip edin. Yanılmayacağımı düşünüyorum Selin Hanım.
Hayalimde masal kitapları var. Böyle hani eski masalları derleyip toplayıp ve her şeyin içinde mutfak var. Mutfak kokusu var. Bak dikkat et. Yani evet, evet. İşte bir annenin getirdiği kurabiyeyi düşün. Fırından çıkan böyle evet. bir ekmek. Düşün. Yani bunlar masalların içinde de çok olan şeyler. Evet. Sonra da o masalların arkasına böyle tarifler girebilsem keşke diye. Böyle uzun zamandır düşündüğüm bir proje var. Bir de arkasından o zaman masalların çocuklarımız uyurken bir küçük ninni CD'si de koyabiliriz
ay,
belki.
Ay çok güzel olur. Bu arada Selin Hanım ben hep Engin'le konuşurken şey diyorum. Mesela işte evimizde bir kahvaltı hazırlarken, bir yemek hazırlarken, işte bir çay hazırlarken kahve kokusu, çay kokusu, yemeklerin kokusu. Böyle hepsinin oluşturduğu bir harika bir karışım var ya. Onun hep Engin'e şey diyorum ben, mutluluğun kokusu gibi hissediyorum gerçekten. Oh. Bunu kendi aramızda konuşurken böyle siz de, sizin de hep söylemlerinizde hep bu benzer tarifler var.
Var.
Gerçekten. Doğru.
Çok inanıyorum. Ona çok inanıyorum. O evde, eve gelip de o kek kokusunu duyan çocukların çok daha ruhen mutlu olduklarını düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii biliyorsun çok yeni, çılgın bir yeni beslenme metodu da var. İşte şekersiz, unsuz falan. Tabii ki çok saygı duyuyorum. Ben de yapıyorum evimde yeni denemeler, güzel tatlar buluyorum. Ama hakikaten de işte o kek kokusu da bir başka bir koku yani. Onu da çocuklara bilinçle çok
kontrollü
fazla...
bir şekilde...
mutlaka yapmak lazım.
Ya Selin Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam bu besin trendleri falan değişiyor ama bizim yani yaşadığımız coğrafyanın da bir besin şeyi var ya, bir besin haritası var. Yani zihnimize kaydolmuş bazı lezzetler var. Onları böyle kırpıcık kırpıcık yesek olmaz mı?
Yesek mi? Olur olur.
Olur.
Kesin olur.
Evet.
Ben zaten her zaman üç lokmaya inanıyorum. Yani iyi güzel bir tadı mutlaka yememiz gerekiyor. Hele toprağımıza aitse düşünsene bundan daha önemli ne olabilir? Ama işte orada insanlar limitleri her şeyde olduğu gibi Sevda. Sadece yemekte değil biliyorsun.
Tabii,
yani
tabii.
Maalesef dengeyi kaçırmaya birazcık niyetli bir milletiz galiba. O değil. Anda hayatımıza sporu da bir şekilde sokabildiğimiz anda bir de yediğimiz şeylerin bence saatleri çok önemli.
Kesinlikle.
Ben pandemi sürecinde her gün tartıldım. Şöyle dedim. Ne olacak acaba? Yani Selin kutucuların başına ne gelecek? Bu kadar hareketli bir kadın ve çok ciddiye aldığım için de evde kal. Yani devletin açıkladığı evde kal politikasını sonuna kadar uyguladım. Yani evde kal dediler, evde kaldım. Ve her gün tartıldım. Gördüm ki neyi ne zaman yediğim saat olarak çok önemli.
Kesinlikle.
Canım bir tatlı mı çekti? Onu işte öğleden sonra mesela üçlerde falan yemekle akşam yemek arasında çok çok,
çok
fark var yani.
Çok,
onun
çok.
Onun için anlatmaya çalışıyorum. Mahrum kalmayalım. Güzel yemekten, iyi tattan, lezzetten ama akıllı beslenelim. Yani yeme periyotlarımızı, rutinlerimizi çok daha kendimize uygun yapmaya çalışalım.
Çok önemli gerçekten. Böylece bütün lezzetleri de kaçırmadan keyifli bir şekilde Selin Hanım'ın yaptığı her şeye evet diyerek minik minik tadarak devam edebiliriz.
Aynen öyle canım.
Selin Hanım şimdi dedim ya benim sizi çok sonradan geç tanımamı sağlayan televizyon programınızın aşık olduğum bir tarafı vardı. Zaten yemekleri çok güzel tarifliyorsunuz ve çok güzel anlatıyorsunuz ya. Ama böyle araya o yemeklerin arasını sıkıştırdığınız anılar, o serpiştirdiğiniz, o böyle minik minik serptiğiniz anılar bana çok güzel geliyordu. Bir kere çok güzel bir dede ve çok güzel bir büyük anneden söz ediyorsunuz. Anneannenizden söz ediyorsunuz. Onu da çok yakın bir zamanda kaybettik. 2 yıl oldu sanıyorum.
Evet,
oldu canım. Evet, oldu. Tekrar mekanı cennet olsun her ikisinin de. Hep böyle onların o büyük kocaman sofralarından, o dedenizin sofraya oturduğundaki sessiz anlaşmalardan, saygıdan, oradaki anılardan hep bahsediyorsunuz. Ve ben bunları böyle bayıla bayıla dinlemeyi inanamazsınız. Çok seviyorum gerçekten. 1900'lerde dedeniz değil mi? 1900 yıl doğumlu.
1916 doğumlu dedem ama... Aile 1913 yılında Selanik'ten Türkiye'ye geliyorlar. İstanbul'a. Fakat kendilerine büyük adayı mesken seçiyorlar. Bak ne kadar güzel değil
ya,
mi? Burada
çok
şu an sesleniyorum. Ve ailemin bütün köklerine inan, beynimde, ruhumda, kalbimde hissederek sana söylüyorum şu anda. Burayı çok seviyorlar. Buradaki o kozmopolit ortamı, insan seçmeyen, dil, din... olursa olsun insan seçmeyen dostluklar olan bu ortamda yaşıyorlar. Fakat dedemin babası çok erken vefat ediyor. Yani dedem hiç hatırlamıyor babasını. Annesi de tekrar bir ikinci evlilik yapıyor. Ve büyük adanın ebesi oluyor. O zaman Osmanlı'nın ilk üniversitesi Darülfünun'da gidiyor eğitim alıyor. Çocukları geçindirmem lazım diyor. Babasız kalan bir aile düşün. O yıllarda çok zor bir şey. Ve ebe oluyor. Hala kitaplarda, Büyük Adayı anlatan kitaplarda Zübeyde Hanım'ın, annesinin adı Zübeyde, kimleri doğurduğunu, nasıl doğumlar yaptığını anlatırlar. Fakat maalesef o da böyle adanın rüzgarlı bir gününde, terli terli bir doğum sonrası üşütüp gerektiriyor olup maalesef hayatını çok çok erken bir yaşta kaybediyor. Hı hı. Şimdi tabii böyle olunca dede tarafından anılar biraz kaybolmuş oluyor. Aktarılması gereken bazı şeyler kaybolmuş oluyor. Hı hı. Ama dedem çok bağlıydı eskisine ve çok da mutlu bir evlilik yapmış sonra anneannemle. Hı hı. Haliyle o kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş anıları, hatıraları hep aktarmaya çalışmış. Sanki varmışçasına ve eşi de, Mine annem derim ben, anneanneye Mine anne diyoruz. Mine annem de onun eksikliğini kapatmak için onun sevdiği yemekleri, Selanik'e, suyun öbür tarafına ait gelenekleri hep yaşatmaya çalışmış. İşte biz böyle bir ortamda, müthiş bir aşkın içinde büyüdük.
Evet, çok keyifli. Sonra
4 çocukları var. İkinci çocukları benim annem. Daha sonra bir teyzem var. Bir de işte 2 tane de küçük, sonra dayım var. Onlarla, onların da evlilikleri, annemin babamın aşkı yine ve benim o evin içerisinde, düşün bak kaç kişi toplandığımızda hep beraber 24 oluyorduk. Bütün 4 çocuğun çocukları, torunlar derken. Ve benim değişik ilişkileri izlemem. Her ailede tabii her ilişki farklı farklı oluyor. Saygı çerçevesi farklı farklı oluyor. Ben her zaman öyle bir evde büyümenin kendi ilişkinde de çok büyük bir fark yarattığını düşünürüm. Kesinlikle. Ve anıları yaşatmanın da faydasını hep orada gördüm ben. Nasıl eskiye yeniye aktarabiliriz? Tabii ki eski çok eskimiş olduğu zaman bazı şeyler çok farklılaşmış oluyor. Modern hayata mutlaka uyum sağlayacağız. Ama eski değerleri korumak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben onun için de televizyon programlarında belki çok demode, bazısına çok demode gelen bir şey.
Hayır.
Ama bak güzel yakaladın. Sen de benzer bir aileden geliyorsun. Muhtemelen ki beğenim bu duygumu yakalamışsın. Ben hep onu konuştum ve benim televizyon programı yapmak için öyle çılgınca bir isteğim yoktu. Fakat inan bana bu hakkı tanıdıkları zaman, tanımaya başladıklarında, beni tanıyıp da çok harika bir ekiple çalıştım televizyonda. Her gün daha çok sevdim televizyonu. Evet. Çünkü insanlara örnek olabildiğimi düşündüm. Kaybettiğimiz o değerlerin yanında böyle bir kadın var, annesini anlatan, annesinin anneannesine nasıl bakım verdiğini, nasıl baktığını. İnan ki Sevda annem önce onu giydirirdi, önce onun saçlarını yapardı, ojeleri sürülürdü.
Ya.
Ondan sonra... şimdi bunlar kaybolan çok şeyler. Çok çok kıymetli bence. Damat, kayınpeder ilişkileri, anne babamda ve dedemde gördüğüm olağanüstü bir saygı. Yani bunlar tabii yaşatılması gereken şeyler. Çocuklarıma da kitap yazmamın da nedeni zaten oydu. Dedemin hayatını ve dedemin sevdiği sofra düzenini hatırlasınlar. Onlar da kendi çocuklarına aktarsınlar.
Selin Hanım, bir kere şunu söyleyeceğim. Aslında herkes hayatında bir takım anılar tabii ki yaşıyor. Ama birazcık bu anılara bakabilme becerisi, sanatsal bir dokusunun olduğu, geleceğe bir miras bırakma hissedişi çok az insanda var. Sizde bu çok kuvvetli bir şey.
Şimdi biz farkında olmadan, ben daha doğrusu ve bu işleri yapanlar aslında antropolojik bir şey yapıyoruz. Yani sözlü tarih yaratıyoruz. Bu gerçekten çok önemli ve hepimizin aslında görevi. Keşke herkes yapabilse. Ama tabii şunu da katılıyorum, ben şanslı bir insanım. Yorgun anıları olan çok insan var. Hatta çok güzel bir kitap vardı öyle. Şimdi bak, Ayşe Sarısay'ındı galiba yazarı, Anıları Yormayın diye. Hmm. Yani kimi insanlar da bundan çekiniyorlar, farkındayım. Bana çok insan niçin bu kadar eskiyle haşır neşirsiniz diye de sordu açıkçası. Hı hı. Ama ben o anılarımı yormadan yaşatabilmeyi başarabiliyorum. Hı hı. Küslükleri, hayal kırıklıkları benim de var, herkesin var, benim de var. Ama onları bir şekilde bırakabilip ilerlemeyi başarabildiğim için de örnek olmaya çalışıyorum. Yoksa inan, her zaman şunu söylerim, depresyon incecik bir çizgidir ve o tarafa geçmek çok kolaydır. Ama bizler gibi insanlar, bütün zorluklara rağmen her gün ayağa kalkmayı başarabilen insanlar belki birazcık işte örnek olabilirler diye düşünüyorum.
Peki şunu soracağım. Mesela çocuklar bunu nasıl karşılıyor? Yani çünkü ben aslında mesela bir çocuk olarak etrafımdaki işte benden daha tecrübeli, daha yaşlı insanlarla, yaş almış insanlarla oturup onları dinlemeyi, çaktırmadan konuştuklarından bir şeyler böyle kırpmayı çok seven bir çocuktum. Ve hep böyle geçen onu konuşuyoruz arkadaşımla. Mesela 8 yaşındayken benim 26-30 yaşında arkadaşlarım falan vardı. Böyle çok severdim çünkü dinlemeyi, dedeleri falan. Çocuklar nasıl algılıyorlar, ne hissediyorlar? Mesela bu taşınan anıları, anlatılanları, paylaşılanları, o sürdür... Daha doğrusu böyle bir çabanız olduğunu fark ediyorlar mı? Böyle bir çaba içinde olduğunuzu.
Çaba olarak algılamıyorlar. Algılamadıklarına da seviniyorum ben. Çünkü yaşadılar benim çocuklarım.
Çok önemli.
Yani bir yaşayabildiler. Biz adada onun için inan yıllardır geliyoruz her yaz. Kolay değil adaya gelip gitmek, inan. Eskisi gibi hiç değil. Ama yine de bu süreci yapmaya çalışıyorum. Onlar... hikayelere sahip olan ninelerini, dedelerini dinleme şansına sahipler ve onun için de bence farklı büyüyorlar, farkında büyüyorlar ve çok mutlular. Maalesef toplumdaki en büyük eksiklerden biri artık hikaye anlatan nine ve dedelerin olmaması. İnşallah ben onlardan biri olacağım.
Çok tatlı. Çok tatlı. Selin Hanım, peki şöyle devam etmek istiyorum. Bir kere zaten dedim ya, hem yöneticilik tarafını öğrenmişsiniz, hem sanata bir biçimde ulaşmışsınız, piyanoyla da olsa. Ve sonra 2003 yılında dedenizi kaybettiniz. Ve onun evet. sonrasında zaten aslında bir şeyler yazmaya ve karalamaya karar verdiniz ama... Yani yazmak dediğiniz şey de öyle bir çırpıda bir şeyin başına oturup bir şey üretmek, yaratmak bir yandan da zor bir işler. Daha önceden de yazma denemeleriniz var mıydı? Yani hep yazma tarafınız var mıydı bir yerde?
Dacım, sana anlatayım. İnsanlara böyle söyleyince benim için üzülüyorlar. Sakın üzülmeyin diyorum. Sen de anlayacaksın şimdi niye olduğunu. Biz abim ve ben hakikaten iyi talebelerdik. İyi okullarda okuduk ve kompozisyonlar işte yazılır, ödevler verilir biliyorsun. Babamı da kontrol ettirdik. Babam da Robert Kolej mezunu. Onun da çok enteresan bir hikayesi var. Bafra'da büyüyen bir çocuk. Fakat sonra bir sınav açılıyor bütün Anadolu'da. 5 çocuk seçiliyor. Bir tanesi babam. Ve çocuklar diye gazetelere çıkıyorlar ve babamın hayatı Bafra'dan İstanbul'a geliyor ve bizim de tabii hayatımız o şekilde aslında şekillenmiş oluyor. Ve babam akademik olarak da her zaman çok okuyan, çok akıllı bir adam. Ona verirdik bazen yazdığımız yazıları. Hani böyle dev ve dağlar vardır ya, dahi anlamındakiler ayrı yazılır. Bazen ola ki hani hatayı vardı. Böyle babam atıverirdi kağıdı yere, getirmeyin bana böyle özensiz yazı derdi. Ve biz hep iyi yazmaya ve hatta iyi konuşmaya babam tarafından yönlendirildik. Hatta bir de şöyle bir hikayem var. 4,5'dan 5 alırdık mesela. 4,5'dan 5 aldıysanız derdi, bana getirmeyin lütfen. Bana 5'leri getirin, ben onları imzalayacağım. Korkunç. Ama inan ki değil. Babam bunu bize yaparken, siz 4,5 aldığınızda ben sizi sevmeyeceğim, 5 aldığınızda seveceğim duygusuyla yapmadı. Ben sizi her zaman seveceğim ama ben bir kural koyuyorum. 5 olduğunda bana imzalayın, 4,5 olduğunda annenize imzalasınlar.
Çok adaletliymiş.
Yani sevgiyi verebiliyorsan bir çocuğa, kural koymak aslında kötü bir şeydi. Yani bunun altını çizmek için açıkçası tabii, söylüyorum. Tabii. Yani yazmayı, doğru yazı yazmayı, ifade etmeyi küçüklüğümden beri çok sevdim. Ama çocukkenden beri yaptığım başka bir şey daha vardı. Yani buna kimse inanmaz aslında ama bu gerçekten doğru. Her duamda iki çocuğum olsun ve dedem ve anneannem, minannem çocuklarımı görsün. Ben onların kucağına çocuklarımı verebilirim. Yani küçücük bir yaşta böyle bir dua eder misin?
Ya, ya çok, çok tatlı.
Gerçekten çok naif, çok şeker. Çok. Yani bu mutlaka bir sonucu oluyor Sevda.
Evet.
Bu şekilde evlendim, bu şekilde çocuklarımı verdim. Şimdi pişmanım niye 3 çocuk demedim diye, o ayrı. İkisini de dediğim gibi dedemin kucağına, minanemin kucağına verdim. Anılar yarattım onlarla. Dedemi tabii Mekin daha az hatırlamakla beraber yine de hatırlıyor, konuşulduğu için her şeyden önce. Sonra dedemi kaybettiğimde de ilk isteğim bu çocuklarımın onu unutmamasıydı. Ve unutmamak için de sanırım bir kitap kadar değerli bir şey olamazdı onun adına olacak. Gerçekten. Ve o şekilde bence o duaların da benim üzerime yıldırdığı ışıkla beraber işte bir kitap, o kitabın dünya birincisi olması, müthiş bir başarı getirmesi bana, bunları yaşadım. Benim de hikayem böyleymiş.
Ya peki şey, yani siz kitabı öylesine aslında bir şekilde hayatınızın bir birikmişliklerini paylaşmak için yazdınız ama kitap hem birincilik aldı, Kültür Bakanlığı tarafından Almanca ve İngilizce'ye çevrildi, plaket aldı. Evet. Evet. Yani bu kitabı yazarken bununla ilgili de mi dua ettiniz zamanında?
İnan tamamen dedem ne olur benim çocuklarım dedemi unutmasın dedim. Vallahi derdim buydu. Gördüm sana o içtenliği okuyucu ne diyor. Yani onu aldılar ve herkes herkese hediye etmek istedi. Sevda müthiş bir şeydi.
Çok Yetişmedi.
Hani öyle diyeyim sana.
Çok keyifli. Peki sonra tabii bu yazı meselesini siz tabii gayet ciddiye aldınız. Sonra kitaplar geldi, başka kitaplar da geldi. Biraz onlardan da konuşalım mı?
Tabii hemen sonra zaten bu kitabın başarısından hemen sonra hafta sonu dergisinde yazmaya başladım. O bana çok büyük bir keyif verdi. Çünkü hem bankada çalışabiliyordum hem de yazı yazıyordum. Çok hakikaten keyifli bir şey. Ve bir dile eden bir şey insanı her hafta yazı yazmak. Sonra o yazılarımı başka bir kitapta topladım. İkinci kitabım da öyle geldi. Orada da benim mutfağıma dair ve benim öğrenmeme, benim yolculuğuma dair çok güzel hem yazılar hem de tarifler var. Sonra o iki iş hayatıyla beraber işte o süreçte yapabildiğim kadar Habertürk'te yazdım uzun süre, öyle de bir şeyim var. Sonra televizyon programları geldi ama bunların hiçbiri planlı programlı inan olmadı. Yani bunu yapacağım, şunu yapacağım öyle bir şey inan yoktu. Hayata bıraktım, merkezim çocuklarım ve ailemdi. Ama bir taraftan da tabii kendimle çok gurur duyduğum dönemlerim oldu. Yani hem çalışıyorum, hem evime bakıyorum, hem bir anneyim, hem kitap yazıyorum falan.
Çok güzel. Bunlar
çok iyi geldi. Onu da söylemem lazım ve bütün kadınlara da bunu tavsiye ediyorum. Yani içinize gelen şeyler, aklınıza gelen şeyleri lütfen yapın. Yani iki tane şey var lugattan silmek istediğim. Ne gerek var ve boş ver.
Evet.
Bu ikisi. Eğer silmek istiyorum. Eğer ki sizin bir düşünce beyninize ya da kalbinize geldiyse orada bir gerek vardır demektir. Yani artık bunun üstüne tartışma gerekmiyor.
Çok tatlı.
Evet, gerçekten böyle düşünüyorum. Ben hep öyle yaptım hayatımda.
Çok tekrar eden var. Boş ver ve ne gerek varı gerçekten sinir bozucu bir şekilde çok harika bir tespit Selin Hanım.
Bunları silelim lütfen. Bak buradan bunu duyuralım ne olur. Bu iki tane söylemi siliyoruz.
Zaten silmiş olduğunuz o kadar belli ki Selin Hanım kendi hayatınızdan. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında bir ön sezimi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi biz Selin Hanım'ın sesini duyarken böyle sakin, dingin ama bir yandan da şey hissediyorum ben, iş disiplini acayip yüksek ve kendi kuralları olan da bir kadın Selin Hanım. Selin Hanım'la çalışmak nasıl bir şeydir?
Wow, vallahi Sevda sende de müthiş bir analiz gücü var gerçekten. Vallahi çalışmak nasıl bir şeydir onu bilmiyorum. Selin Hanım'la yaşamak nasıl bir şeydir? Çok şeker bir arkadaşlarım yatıya misafirliğe geldi. Ben hemen, benim için her şey organizasyon çünkü hayatta. Hemen 4 günlük menülerimi hazırladım. Çünkü gluten yemiyor arkadaşımın eşi. Ona tabii çok önem veriyorum. Ben en önemli şey bence bir sofrada herkesi mutlu edecek bir menü yaratabilmek. Yani sağlık adına da, tercihler adına
tabii,
da.
Tabii tabii.
Organizasyon, fakat bir tarifim var. Akşamleyin koyuyorum onu. Sabaha kadar kuruyor. Yani pişmiyor fakat kurutma prosesi işte 70 derecede pişecek. Fakat Ethan'ın tabii haberi yok bundan. Gecenin bir vakti 3.30'da gözümü açtım. Ay bir kontrol edeyim ben dedim. Yani Bodrum'daki fırın acaba iyi mi? Sabaha kadar açık kalırsa bir şey olur mu? Uyandım. Nereye gidiyorsun dedi eşim Ethan. Şey fırında bir şey vardı deyince ya yapma Selin 3.30 saat gece yarısı dedi. Yani yani Allah'ım diyor ben kiminle evlendim neden? Yani Danışmanlık şöyle kolay. Toleransın çok yüksek. Fakat güler yüz, iyi niyet etmem. O varsa hiç problem değil. Açıkları kaparım, hataları kaparım. Ama eğer yoksa zaten çalışmam, yani öyle söyleyeyim sana. Çok çok önemli. Çalışmak, iyi niyetle bir şeyleri yapan bir insanla her zaman yolculuğa varım. Ama kaytaran, yani gülmeden iş yapan, hani onlar bana göre değil açıkçası.
Ya çok güzel bir şeyden söz ettiniz. Şimdi bu arada şundan söz etmek istiyorum. Biz Selin Hanım'la kısa bir süre olsa çalıştık yani. En azından... Çok keyifli bir çalışma yaptık. Şöyle, Beyaz Baston ve Erişil'e Birlik Festivali'nde Selin Hanım'ın çok güzel bir standı vardı. Bu standda ne vardı? Bu standda Selin Hanım bir yemek masası nasıl süslenir ve bunu bir görmeyen kişi el becerilerini kullanarak nasıl yapar? İşte bir şeyi nasıl keser, onu ekmeğe nasıl sürer gibi güzel bir çalışma yaptık. Bir atölye çalışması oldu. Benim açımdan çok keyifli, çok unutulmazdı. Katılımın biraz daha yüksek olmasını çok beklerdim ama maalesef insanlar bazen cesaretli olamıyorlar Selin Hanım.
Ben anlıyorum yani. Hakikaten kolay bir şey değildi ama iyi ki yaptım çünkü ben de çok şey öğrendim.
Çok keyifliydi. Ben orada bu arada o standın hazırlıklarını Selin Hanım'ın bu hassasiyetini bildiğim için belli kısımlarını üzerime almıştım. Çünkü Selin Hanım'la sürekli paslaşıyoruz, şu olsun bu olsun. Ama şu çok güzel bir duygu. O masanın estetiği, ya evet lezzet tabii ki de çok önemli ama o masanın nasıl göründüğü, nasıl durduğu ve nasıl düzenleneceğinin detaylarının bu kadar detaylı düşünülmesi bence çok önemliydi. Ve bu çalışmayı tekrar yapalım. Siz kendi evdeki masalarınıza da bu kadar özenlisiniz Selin Hanım.
Özenliyim inan. Şimdi ben de demin bahsettim sana, çocukların arkadaşları burada dedim, onlar için küçücük, bu yeni geldik çünkü adaya, mutfaktan full kapasite çalışmamakla beraber, ama mutlaka mesela o bir çiçeğimi koyuyorum. Evet. Çünkü o önemsiyorum demek. Yani siz buradasınız. Evet. Ve bugün farklı bir örtü, farklı bir çiçekle sizi kalbime alıyorum. Kalbimde ağırlıyorum demek bence.
Çok
onun
önemli.
Onun için yapıyorum. Özeniyorum. Güne göre o gün neyse konsept, birinin doğum günü olabilir veya bir bayram olabilir. Bunlar çok güzel şeyler ve ancak o şekilde akılda kalıyor inan. Yani geçiştirmemek lazım. Hayat çok kısa bir taraftan baktığın zaman. Sonra yaparım işte dememek lazım. Vazgeçmemek lazım. O masada bir baksınlar istiyorum. Ben orada olmasam bile bu masayı annem kurmuş. Bu masayı Selin. Yani kendi ruhumu yansıtmış olmak istiyorum. O da benim imzam Sevda.
Hele o peçetelerin altına saklanan o gizli notlar, kişiye özel notlar. Ya onlar çok güzel Selin Hanım, gerçekten. Çok güzel, çok özeller.
Yapıyorum öyle şeyler. Hep dikkat ederim. Kişiye özel yaptığım her şey unutulmaz oluyor. Yani çocukların doğum günlerinde mesela kimin doğum günü olursa olsun fark etmez. Başka çocukların ismini masaya yansıtabiliyorsan veya onlarla alakalı bir yerlerde bir kurabiyeler, bir küçük oyunlar. O zaman partinin ruhu öyle değişiyor ki, her çocuk kendini özel hissediyor çünkü. Onun için ben de bu tip şeyleri çocuk doğum günlerinde o şekilde ya da kendi misafirlerimde daha böyle başka türlerde her zaman hissettirmeye çalışıyorum.
Kesinlikle, bu o kadar değerli bir şey ki. Evet, yani yemek hızlı bir şeyler atıştırmak falan filan doyarsınız ama o masanın, o sevgisinin, o güzelliğinin masaya yansıması çok önemli. Bir de Selin Hanım, ben mesela... Mesela bir sürü insan bu konuyla ilgili yanlış düşünüyor olabilir. O yüzden bunu sizin aracılığınızla silmek istiyorum. Ben mesela oturduğum masanın düzenli ve güzel olmasını çok isterim. Çünkü benim ilk dokunduğum yer, oturduğum zaman masada peçete nasıl dizilmiş, bardaklar nereye konmuş, bardakların yanında böyle şık bir şey iliştirilmiş mi? Yani çok önemserim mesela böyle bir şeyi. Pek çok kişi bunun böyle olmadığını düşünüyor mesela.
Ama işte bu da gene senin nasıl bir insan olduğunla o kadar alakalı ki. Ben o atölye sırasında zaten onu çok çok iyi hissettim. Sen her detayı olağanüstü bir sevgiyle bana yardımcı oluyordun. Fakat bazı gelen insanlar mesela hiç uğraşamam diyor. Yani bu ne diyor, ne gerek var diyor. Damla damla içtiğinle alakalı bir şey. Evet. Sen de içiyorsun bence. Ben onu senden o kadar çok görüyorum ki. Engin çok şanslı Sevda.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum Selin Hanım size. Ece'yi biliyorum. Mekin'i biliyorum. Ama siz Mekin'le birlikte çok da güzel bir kitap kazandırdınız. Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM. Arkadaşlar GETEM Boğaziçi Üniversitesi'nde gönüllü kitap, sesli kitap üreten bir organizasyon. Ve Selin Hanım önce oraya kitap okuyarak başladı. Sonra da GETEM'de görme engelli kullanıcılar için yazmış olduğu yemek kitabını ne yaptınız Selin Hanım? Nasıl bir form, nasıl bir biçimde sundunuz tekrar?
Benim oraya gitmem, kendi kitaplarımı okumamla, sağ olsun Engin yönlendirdi. Hiç yemek kitabı yok, okumak istemez misiniz dedi. Ben okumaya başladım. Okurken de o tabii ara ara gelip kontrol ediyordu, bana yardımcı oluyordu. Ama Selin Hanım diyordu, bir şey söyleyeceğim size. Siz işte burada soğanları pembeleştir diyorsunuz veya görsel bir şeylerden bahsediyorsunuz ama hani görme engelliler için bu çok anlamlı olmuyor. Hep böyle aklımda kaldı. Daha sonra televizyon programının ilk aşamasındaydı. Hmm. Beni deniyorlardı, etlediyorlardı Sevda. Ben de gayet rahat rahat evimde yemek yapar gibi. Sonra bir an kafamı kaldırdım. Ya bir şey söyleyeceğim dedim. Yani iyi, hoş, güzel ama dedim. Şimdi ben de, benim için de yepyeni bir sektör. Bence anlamlı bir şey yapmalıyız burada dedim. Yani yemek yapmak çok güzel. Çok da yapan insan var. Ama dedim bakın ben biliyorum ki anlatım çok daha farklı olmalı görme engelli birine. Keşke dedim onları buraya getirsek çok güzel olmaz mı? Ve tabii yapımcım da çok etkilendi. Hiç tahmin etmedi. Test altındaki bir kadın düşün. Aslında riskli bir şey söylüyorum ben onlara. Ve inandılar bana. Daha sonra biliyorsun haftada bir görme engelli bir dost arkadaşım bir genci kabul etti. Beraber yemekler yaptık. Sonra bir gün o programları Mekin seyrederken anne dedi böyle baktı bana, sen çok güzel bir şey yapıyorsun dedi. Ve ben bu cümleyi kalbime oturttum. Yani küçücüktü daha,
evet.
Ve bir erkek çocuk yemek programı seyrediyor. Ve ben bir görme engelli bir gençle yemek yapıyorum ve Mekin bundan olağanüstü mutlu. Dedim Mekin sen ister misin? İsterim dedi ve hikaye öyle başladı. Bu görme engelli için yaptığımız 49 isimli kitabımız aslında Mekin'in kitabı. Mekin arkadaşlarıyla beraber, Parıltı Derneği'nin çocuklarıyla beraber bizim eve geldiler onlar. Beraber yemekler yaptılar. Hem videoları çektik hem de tarifleri yapabildiğimiz kadar körcülleştirdik. Mekin'in çok emeği var. Küçücüktü yani hakikaten o soğanları
çok,
beraber
çok küçüktü evet.
Daha sonra da ben gittim onu yine GETEM'de seslendirdim. Yani çok hoş bir çalışma oldu açıkçası.
Bir de kalıcı kitapta QR kodlarla değil mi, telefonla eşli, onu da biraz anlatır tabii mısınız?
Tabii, o çektiğimiz videoları QR kod dediğim gibi onunla telefonla bir görme engelli seyredebiliyor ve ben de gene onu anlatıyorum arka planda.
Çok güzel.
Betimliyoruz değil mi?
Betimleme tabii, betimliyoruz.
Aynen. Bence Türkiye'de belki de bir ilk diyebilirim. Böyle çalışmalar pek yok. Senle bu konuyu çok tartıştık. Engin'le de çok tartıştık. Bütün kitabı Braille yapamadık. Çünkü eğer Braille yapsaydık inanılmaz yüksek sayıda, işte 500 sayfa mı 600 sayfa mı öyle bir şey oluyordu.
Çok yer dedik, kaplıyordu evet.
Mutfakta kullanmak çok çok zor olacak. Onun için biz de sesli bir şekilde GETEM'de betimleyerek ve videolarla, QR kodlarla, bu videolarla ulaşmaya çalışarak bence çok anlamlı bir şey yaptık. Her şeyi bırak Sevda, bazen Mekin bile belki farkına varmıyor. Ama ben oğlumun o birinci videodan 20. videonun sonuna kadar ciddi bir iş tempoydu çocuklarla bunu yapmak. Nasıl kişiliğinin geliştiğini, davranışlarının nasıl yüceleştiğini öyle söyleyeyim. O kadar net gördüm ki benim için o kitabın yeri o anlamda bambaşka yine.
Çok çok önemli bir şeyden söz ediyorsunuz. Bazen bizim hayal ettiklerimizin, planladıklarımızın ötesinde de çocuklar içgörü kazanıyor, başka bir şey kazanıyorlar. Evet. Gerçekten evet. Selin Hanım.
Evet, yani keşke her çocuğa nasip olsa. Yani benim bu hayatta, bu meslekteki hayatımda yaptığım en zor projeydi. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü evime hiç tanımadığım aileler ve çocukları geliyordu. Onlarla ilgilenmek, onları iyi ağırlayabilmek.
Evet, bir de öyle bir kaygınız da var sizin, iyi yapabilme kaygınız.
Tabii ki. Çocukları üzme. Mekin de genç, küçücük daha, yani yanlış bir şey olmasın ama hakikaten o kadar güzel ilişkiler kurdular ki hepsi güler yüzle, hepsi teşekkür ederek, Mekin'e sarılarak, hatta Mekin'le beraber piyano çalarak.
Ya kadar... çok tatlı.
Sen İrem'i hatırlarsın, canım benim, piyano öğreniyordu o da. Mekin'le beraber oturdular. Yani unutulmayacak anılar. Ben de o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum.
Biz de gerçekten sizi tanıdığımız için, sizinle bir yerlerde yollarımız kesiştiği için çok şanslı hissediyoruz. Gerçekten Selin Hanım. Tabii evet. Mekin büyümeye devam etti. Mekin artık bayağı kocaman bir genç. Üniversiteye başladı mı? Gidiyordu. Ece zaten üniversitedeydi, Amerika'daydı. Ne yaptı çocuklar bu dönemde? Nasıl geçirdiniz pandemi dönemini birlikte? Nasıl bir deneyimdi?
Şubat 6'da iki çocuğu da işte orada bırakarak Mekin'i ve Ece'yi, tahmin edersin, gözyaşlarıyla Türkiye'ye uçtu. Enteresan hikaye, yani bunlardan gerçekten bir şeyler öğrenmemiz lazım. Arkadaşlarım bana kaygılı mesajlar yolladılar. İşte bu empty nest diyorlar ya, yani evde kimse yok, sen ne yapacaksın? İşte bunun psikolojisi çok zor derken ben daha hiçbir şey anlamadım. 13'ünde Mekin geldi, 16'sında Ece geldi. Evim yine tabii şenlendi. Bazen çimçik atıyordum kendime, gerçek mi diyordum. Yani sabah kalkıyorum, hep beraber sofraya oturuyoruz, kahvaltıyı beraber yapıyoruz. Eşim de gitmiyordu işe çünkü. Yani böyle doya doya, koklaya koklaya inan, teşekkür ederek. Tabii ki hastalık hiç güzel bir şey değil. Böyle bir pandemi hiç yaşanmasaydı keşke. Ama bazen de ihtiyacımız mı vardı acaba diyorum böyle bir şeye.
Biraz böyle bir yavaşladık, böyle bir kendimizle kaldık. Yani böyle bir arada olma halini yaşadık. Biz Selin Hanım şey konuşuyoruz Engin'le ara ara. Ya biz işte 14 yıldır evliyiz. İlk defa 2 haftanın üstünde, ya yani hafta sonları da dahil olmak üzere, ilk defa 2 haftanın üstünde bir arada kaldık. Bu kadar uzun soluklu ve bize gerçekten çok iyi geldi. Ailelere, yani özellikle çocuklar büyüdükten sonra bir şekilde hayatlarımız değişiyor, bölünüyor. İşte çocuklar Amerika'ya, üniversiteye gidiyorlar. Mutlaka çok iyi gelmiştir diye düşünüyorum.
Bazı çocuklar, herkes aynı tabii şartlara sahip değil, şansa da sahip değil. Çok yalnız da kaldılar. Evet. Haliyle bu dönemde anneleri, babaları, o çocuklara ben çok sevindim açıkçası. Düşünsene, yine de evin içerisinde bütün herkesin olduğu, belki de özledikleri, belki de yaşamadıkları bugüne kadar bir dönemden geçtiler. Belki de çocuklar için oluyor bu işler, bilmiyorum. İnşallah herkes bu dönemi sorgulayarak, anlayarak, içselleştirerek ve kendine bir şeyler katarak geçirir. Bence en kıymetli tarafı bu olacak bunun.
Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi Selin Hanım'ı dinlerken böyle çocukları üzerine aslında çok güzel bir dünya kurmuş ama bir yandan da kendi hayatını imal etmeyen, üretmeye devam eden, bir yandan da o Selin Kutucular tarafında devam ettiren bir kadın. Öyle bir kadın görüyorum karşımda ve çocuklar gidince ne oldu? Mesela öyle bir boşluk hissettiniz mi? Yoksa zaten yapıyor olduklarınızı yapmaya devam etme hali devam etti mi? Nasıl hissettiniz?
Şimdi benim o iki çocuğun da gittiği işte 6 Şubat'ta dedim. 6 Şubat'tan 13 Mart'a kadar.
Çok kısaymış.
Onun için hani onu sorgulayamadan ben zaten tekrardan daha da yoğun bir tempoyla ev hayatının içinde buldum kendimi. Ama hiçbir zaman kendimi ihmal edemem. En önemli şey, çünkü bana verilmiş olan bu hayattaki vücudum, beynim, sağlığım, değil mi? Yani tabii, kadınlığım, bunlar çok çok önemli. Onun için ihmal etmek hiç bize yakışmaz. Hı hı. Öncelikle kendimizi saymak, üretmeye her zaman devam etmek, spora her zaman elimizden geldiği kadar devam etmek. Bunları disiplinli bir şekilde, ama bunun içerisinde yani üşengeçliğe hakikaten vakit yok bende. Dinlenmeye pek vakit yok, bunların farkındayım. Ama hepimiz farklı farklı mekanizmalarız. Ben böyle besleniyorum. Ama kimisi belki gerçekten o ayaklarını uzatıp da bir saat oturmaya yani ihtiyacı da olabilir. Bunları da anlıyorum. Hiç kimseyi yadırgamıyorum ve yargılamıyorum. Ama beni mutlu eden şeylerin ne olduğunu biliyorum ve onları da bırakmıyorum yine.
Zaten o sizi mutlu eden şeyler sizi yoran şeyler değil. Asıl onları yapmazsanız yorgun hissedersiniz.
Evet canım, aynen öyle, gerçekten öyle. Annem de böyle benim. Biz genetik olarak belki böyleyiz.
Peki pandemi döneminde bir şeyler yazdınız mı? Mesela gelecek için başka kitaplar bekleyebilir miyiz sizden?
Pandemide hayır yazmadım ama müthiş bir mutfak zenginliği içindeydim. Yani yemeğe dair. Şu anda beni bıraksan yemek kitabı kaç tane çıkar o ayrı. Ama hani hep bazen diyorum işte bu masal kitabını mesela yapabilir miydim? Ama benim kafam biraz başka şeylerle, yani annemin sağlığı, babamın sağlığı, çocukların her anlamda okulları, çünkü iki okulda online olduk. Ve bizim ev 24 saat inan çalışan bir ev oldu. Eşim tabii başlıyor saat 8'de. Mekin'in gece dersleri New York'tan aldığı ve Ece'nin Amerika'dan aldığı, işte Providence'dan aldığı dersler 1'de 2'lerde bitiyor. Halil'i hiç uyumayan bir evdi ve ben de orada aslında aralarında organizasyonu sağlayan
her zamanki gibi koordinasyon görevi.
Bu çok çok önemliydi benim için. Şimdi biz bunu bu şekilde atlattık inşallah. Bundan sonra ama tabii pandemi falan olmasın, evlere kapanmayalım ama artık evet yeni bir şeyler yapmanın vakti geldi. Onun da farkındayım.
Bence onlar birikmiş zaten sizde Selin Hanım.
Doğru.
Çok birikmiş. Doğru. Evet. Bir an önce onları böyle bir yazıya, bir şeye dökmek lazım yani.
İnşallah Sevdacığım.
Peki bu bana çok... nasıl kardeşler? İyi anlaşıyorlar mı Mekin ve Ece?
Çok iyi anlaşıyorlar. Yani tabii bu aslında en son pandemi sürecinde birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini daha da iyi anladılar. Tek başıma olsaydım dedi Ece, ne kadar sıkılırdım. Onu sıklıkla söyledi. Anne iyi ki bir kardeşim var, iyi ki bir kardeşim var. Mekin de çok sevgi dolu ablasına karşı. Onlar şimdi hayal kuruyorlar. İşte beraber Amerika'da bir evimiz mi olsun acaba, orada mı okursak, yani böyle bir fırsat da olsa beraber mi yaşasak diye. Çünkü transit dönemindeki beraberliklerinden pek memnun kaldılar, öyle diyeyim sana.
Ya, çok tatlı.
Hayatlar, denemeler, fırsatlar, inşallah ikisinin de yolu açık olsun hayatım. Yani hep bütün gençlerin yolları açık olsun, birbirlerini hep sevsinler.
İnşallah. Peki şunu soracağım, mesela hem Mekin için soruyorum hem Ece için soruyorum. Böyle Selin Hanım'ın öne çıkan bazı nitelikleri akmış mı? Mesela işte onlar da böyle iş konusunda ya da yapacakları, alacakları sorumluluklar konusunda böyle disiplinli çocuklar mı ortaya çıktılar? Yoksa hani tam tersi bir reaktif bir hal gösterip başka bir şey mi oldular? Nasıl çocuklar oldular?
Yani bir kere nasıl diyeyim sana, değerlerine çok sahip çocuklar oldukları net. Bazen hatta abarttık diye üzülüyorum. Mesela bugün bir şey yaşadım. Büyükada'da anne oğul tenise gitmeye karar verdik. İkimiziz çünkü. Etem İstanbul'da, Ece de şu anda Bodrum'da. Hadi dedik gidelim. Akşam bir Mekin'den böyle bir şey çıktı. Ya anne sabah erken gideceğiz. O top sesi acaba etraftaki evleri rahatsız eder mi dedi.
Şimdi, ya tatlım bu, benim.
Çok yani inanılmaz bir şey bence. Hatta hocaya söyledim. Oğlum dedi, bunlar dedi kulübün dedi, buranın dedi evleri, lojmanları. Yani sen dedi hiç bunu düşünme, ne alakası. Ama, ne yaparsan yap Sevdacığım, çocuklar ya, okudukları, öğrendikleri falan, gördükleri annenin babanın o ruh hali bir şekilde tabii çocuklara geçiyor. Bizim de fabrikadan böyle çocuklar.
Peki mesela size mi daha yakınlar yoksa Ethem Bey'e daha mı yakın? Nasıl bir ilişki biçim var, yoksa böyle bir ikili koalisyonlar mı var?
Yani şey, karı koca aslında bir oluyoruz pek çok konuda. O çok önemli bir şey. Çünkü hani ayrıştığın zaman hani çocuklar hangi tarafa gideceklerini şaşırıyorlar. Ve limit koyma konusunda çok biriz gerçekten. Ama Ece mesela babasının her zaman daha liberal, daha özgür. Hatta ilk babam böyle diyor ama sonra da bana teşekkür ediyor. İyi ki sen de böylesin diyor. Çünkü o zaman bu başarıları yapamazdık diyor. Ama Ethem evet, daha çok bırak hani çocuklar kendi seçsin, kendi karar versin. İşte o tarafta, ben biraz derleme toplama tarafında.
Evet. Peki enstrüman çalıyorlar dediniz değil mi? Mekin keman mı, piyano muydu? Ece mi piyano çalıyordu?
Mekin piyano çalıyordu. Hı, çalıyor, hala da çalıyorlar çocuklar. Ece de çalıyor ve çok hoşuma giden bir şey oldu. Brown'da, üniversitesinde Amerika'daki piyano dersi aldı Ece. Şimdi o tabii beni çok mutlu etti. Çünkü biliyorsun Türkiye'de bu tip şeyler başlıyor ve bitiyor. Evet. Ama onu sürdürebilmek işte onu içselleştirdiğini gösteriyor. Ece ilk yaptığı şey yurt odasına bir küçük piyano almak oldu. Yani
süper olmuş.
Çok çok mutlu oldum ben. Ömür boyu hayatından çıkmayacağı kesin. Ama Ece aynı zamanda keman da öğrenmek istedi. O ona başladı. Bayağı da bir ilerledi açıkçası ama piyano tabii bizim ana enstrümanımız. Mekin de şimdi o beni uzaktan dinliyor aslında galiba burada. Saksafona başladı bir ara fakat nedense onu çok fazla devam ettiremedi. Ben hala ısrarla onun çok yakıştığını düşünüyorum. Bir de tabii piyanoyu taşıyamıyorsun. Evet. Ama saksafon keman gibi bir müzik aletini her yere götürebiliyorsun. Onun için bizim için de müzik çok önemli. Düşünsene müziğin çaldığı her yerde sanki bir küçük cennet yok mu?
Kesinlikle bana... öyle. Kesinlikle. Mekin'cim bu arada gerçekten saksafon çok da romantiktir. Hani onu da paylaşmak isterim. Belki başka yerlerde de işine yarayabilir.
Kesin katılıyorum. Anneannem. Bakalım.
Selin Hanımcığım, gerçekten olağanüstü bir söyleşiydi. Yani sizinle daha inşallah çok başka projeler birlikte yapacağımız şeyler de olur. Hem bizim GETEM'li olabilir, engelsiz erişimli olabilir, bireysel olabilir. Ama inşallah sizinle yollarımız kesişti ve hep böyle kesişmeye devam eder. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sevda'nın güncesine bir kere konuk oldunuz, beni onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim ama son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da almak isterim.
Yani ben hem Engin'i tanımaktan hem seni tanımaktan gerçekten çok mutluyum. Sizlerin bu toplumda ciddi örnekler olduğunuzu düşünüyorum. Ruhunuzla, bilginizle, entelektüelliğinizle, bu yaptığın işle bile bak ne kadar güzel. 16. bölüm dedin yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, 16. yaprağımı eklediniz.
Ne kadar güzel. O ağacın bir parçası olduğum için ben de çok mutluyum. Benim hayatımda sizler bir ışıksınız. Onu bilin lütfen. Sizlerden çok çok şey öğrendim. Engin sağ olsun bak anlattım hikayeyi. Beni oğluma kitap yazdıracak kadar öteye ilerletti. Kitap ölümsüzlük demek. Siz de benim bu ölümsüzlüğümün bir parçasısınız. Aslında karşılıklı her zaman birbirimize iyi niyetle el uzatalım lütfen. Sizleri çok özlüyorum. En kısa zamanda da inşallah görmek istiyorum hayatım. Yolun her zaman açık olsun.
Hepimizin öyle olsun. Sevgili dinleyiciler, Sevda'nın güncesi bu hafta da ben onun tanıtımlarda hazırlamıştım. Büyük adanın bize armağan ettiği bir prensesi ağırladı. Selin Kutucular bizimle birlikteydi. Çok keyifli, çok sıcak, çok içten tıpkı kendi gibi Selin Hanım programa da gerçekten güzellik ve neşe getirdi. Program harika ilerledi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben her zaman tekrar ediyorum. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere. Hep mutluluğu arayalım bence. Yani zaten yeteri kadar çevremizde mutsuzluk, keyifsizlik var. Bence biz yolumuzu değiştirelim. Farklı bakmayı öğrenelim. Önümüzdeki hafta 16 Ağustos. Yine saat 16'da Sevda'nın güncesinde yepyeni bir konukla bambaşka bir sektörde harika bir konuyla tekrar bir arada olmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi Selin Hanım'ın seçtiği yine harika bir şarkıyla programımı kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Melek Mosso'dan dinleyeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi pazarlar. Selin Hanım çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok tatlıydı vallahi. Bittim istemedim böyle devam ederdi.
Ya o kadar o kadar natürel gidiyorduk zaten. Normal bir oturup konuşma şeklinde
vallahi,
gitti zaten.
Tabii ki.
Sizi çok seviyorum.
Çok teşekkür.
Birazdan bağlantıyı da göndereceğim size.
Elinize tamam, sağlık Selin tamam, Hanım. Ben de buralarda dinliyordum sizi.
Ne dedi? Dur duymadım. Ne dedi?
Ağzınıza sağlık. Ben buradaydım, dinliyordum sizi.
Yanınızdaydım. Canım, senin kulaklarını zaten çınlatıyordu. çok teşekkür ediyorum. İkinizi de çok öpüyorum.
Biz de sizi öpüyoruz. Çocuklara da çok sevgiler, selamlar.
Sağ olun. Bay bay.
Öperim, bay bay. Bay bay. Tattım. yaptı ama şey anlayamadım.
Taş
batmasın ayağına, acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda.
Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Açıyor önünde, ezip geçsen de ruhum senle tamam. Gölge etmem yoluna, güneş her gün doğar sevgilim, istemesen de gelip huzurum oldun. Aşkla bozdum aklımı, peşini bırak diyenler söyle haklı mı? Adını bal eyledim ömrüme. Bağırsın görmesin beni gözlerin, dengi dengine. Canısın taş batmasın ayağına, acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda. Olsun gecemi gün ettin, adını bal eyledim ömrüme. Bağırsın görmesin beni gözlerin, dengi dengine. Canısın taş batmasın ayağına, acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun, hep sen ol yanımda. Gelip huzurum oldun, aşkla bozdum aklımı, peşini bırak diyenler söyle aklımı. Oh,
dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız. Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.